Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihin'in şefaat bölümüne geldik. Önce şefaatle ilgili ayet-i kerimeler geliyor. Estağfirullah. Men yeşfa' şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim bir iyiliğe aracılık yaparsa iyiliğin sevabından ona pay vardır. Şefaat yardım etmek, başkası için yardım istemek, bir kimseden aracı olmasını dilemek gibi manalara gelir. Hatırlı ve sözü geçen bir kimse kendi seviyesindeki birinden veya daha üst mertebedeki bir zattan bir başka şahsa iyilik yapmasını yahut ona uygulayacağı cezadan vazgeçmesini dilerse aracı olduğu kimseye şefaat etmiş olur. Şefaat denince ilk hatıra gelen kıyamet gününde Resul-i Ekrem Efendimizin ümmeti adına Allah Teala'nın huzurunda aracılık etmesi, onları bağışlaması için niyazda bulunmasıdır, dua etmesidir. Şefaat, dua demektir. Şefaate dair birçok ayet-i kerime vardır. Meryem suresinde Rahman nezdinde söz ve izin alandan başka hiç kimsenin şefaate gücü yetmeyecektir. Meryem suresi 87. ayet-i kerime. Adına makamı Mahmud denilen ve kıyamet günü Resulullah Efendimiz'e verilecek olan büyük şefaat makamı, yetkisi en güvenilir hadis metinlerinde yer almaktadır. Bu makam Mahmud da İsra suresi 79. ayet-i kerimede zikrediliyor. Ve minel leyli fetehecced bihi nafiletellek. Sana mahsus bir fazlalık olmak üzere geceleri kalk, teheccüd namazı kıl. Ase en yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda. Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a ulaştırır. Demek ki böyle yüksek makamlara ulaşmanın en önemli vasıtalarından birisi geceleri kalkıp Allah'a ibadet etmek, dua etmektir. Sözünü ettiğimiz hadislerde genişçe anlatıldığı üzere mahşerde bütün insanlar düz ve geniş bir arazide toplanacak. Korkunç sıkıntılar içinde hesaba çekilmeyi bekleyen insanlar sonunda bir kurtarıcı aramaya başlayacaklar. Kendilerine başvurdukları büyük peygamberlerden yardım göremeyince Hazreti Adem'e gidiyor. Atamız Adem, senin evlatlarınız biz. Bize şefaat et deyince o diyecek ki benim de zellem var. Nefsi. Önce ben kendim için düşünüyorum. Allah'tan korkuyorum. Siz Nuh'a gidin diye böyle peygamberler cesaret edemeyince Cenab-ı Hak o gün çok gazaplı çünkü. En son peygamberimize gelip yalvaracaklar. O zaman peygamberi Zişan Efendimiz Arş-ı Rahman'ın altında secdeye kapanarak Cenab-ı Hak'tan ümmetini dileyecek. Peygamberimiz buyurduğuna göre Allah Teala diyor o gün bana daha önce bilmediğim çok güzel hamdler öğretecek. Allah'ı metheden dualar ben de onları okuyacağım secdede diyor. Makam-ı Mahmud hamd edilen, övülen bir makam. Efendimiz orada hamdle secde ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak şefaat yetkisi verince hamd sancağı livaül hamd altında topluyor bütün insanları, peygamberleri. Dolayısıyla oradaki şefaatle ilgili merkez kelime hamd oluyor hakikaten. Dolayısıyla bu dünyada çok çok Allah'a hamd etmek ve orada makam-ı Mahmud'un o şefaatine hak kazanmayı kolaylaştırıyor. İnsanın ahirette sıkıntılarının azalmasına sebep oluyor hamd. Allah'a çokça hamd etmek. Elhamdülillahi Rabbil alemin demek. Efendimiz secdede ümmetini dileyecek. Kendisine büyük şefaat yetkisi verilince önce sorgusuz sualsiz cennete gireceklere, belli bir süre sonra da kelime-i şehadeti söylemekten başka iyiliği bulunmayan günahkarlara şefaat edecek ve onları cennete gönderecektir, götürecektir. Defalarca Efendimiz tekrar secdeye kapanıyor. Cenab-ı Hak tekrar şefaat yetkisi veriyor. Böylece Allah'a hamd ederek, Allah'a secde ederek Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar oluyor insanlar. Secde ve hamd. Bunlara demek ki dünyadayken sarılmak gerekiyor. Sıkıntıda olan bir insanın derdine çözüm aramak ona şefaat etmektir. Şefaatin diğer farklı manaları da var. Dünyevi şefaatler de var. Bir ihtiyacın insanı gidermek, işi olanın işini ayarlamak, sıkıntısı olanın sıkıntısını gidermek. Bu da şefaat. Bir kimsenin başına gelen fenalığı ondan uzaklaştırmak için aracılık yapmak. İnsana Allah rızasını kazandırır. Yapılacak aracılığın Allah'ın yasakladığı bir konuda olmaması şarttır. Tabii adam sıkışmış, borca girmiş. Şefaat edelim, ne yapalım? İşte faizli bir bankadan bir kredi çekiverelim de adama yardımcı olalım. Bu olmaz tabii. Sen haram işleyerek bir iyilik yapamazsın. İlahi bir yasağı çiğneyen kimsenin ceza görmemesi için aracılık yapılmayacağı gibi, aracılık yapılırken bundan kimse zarar görmeyecek, bir başkasının hakkı çiğnenmeyecektir. Adam haksız bir şey elde etmek istiyor, başka insana zulmetmek istiyor, sen de aracı oluyorsun. İşte adamın isteğini yerine getirelim, adama yardımcı olalım, şefaat edelim diye. O makamlara, müracaat ettiği makamlara söyleyerek adamın haksızlık yapmasına sebep oluyorsun mesela. Böyle bir şey olamaz. Mübah olan, hakkı yani başkasının hakkı olmayan hususlarda insanlara yardımcı olmak, insanın işlerini yapıvermek, bir insanın derdi var. Üst makamlarda bir yere söylemek istiyor, derdini çözmek istiyor. Söyleyemiyor. Sen de tanıyorsun, rahatça onun derdini ulaştırabilirsin. O kendi gidemiyor. Ona işte kapılar açılmıyor, randevu verilmiyor, ne bileyim. Oralara ulaştırılmıyor, sözü dinlenmiyor. Senin dinleniyorsa sen ona aracılık yapman tam bir şefaattir. İnsanların işlerini kolaylaştırmaya çalışan kimse arzu ettiği şekilde yardım edemese bile niyeti iyi olduğu için teşebbüsünün karşılığını mutlaka görecek, hak ettiği sevabı alacaktır. Hayırlı bir işi ön ayak olan kimse onu yapan gibi sevap kazanır. Hadis-i şerifi de bunu göstermektedir. اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاِلِهِ Bir hayır delalet eden onu yapan gibidir. Dolayısıyla biz teşebbüs edersek yine niyetimizle sevabımızı alırız. İnsanlara yardımcı olalım diye uğraştık ama beceremedik, yapamadık, olmadı. Olsun, niyetimizle sevabımızı alırız. Kötü bir işe aracılık eden ise ayetin devamında belirtildiği üzere yaptığı bu haksızlığın cezasını çekecektir. Yani kötülük için de şefaat edilebilir. Ona şefaat eden de onun günahını yüklenmiş olur, cezasını çeker. Şimdi şefaatle ilgili hadislere geldik. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu gal. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ etâhu tâlibu hâcetin akbele alâ cülesâihi fekâle. Peygamber Efendimiz'e sıkıntı içinde bulunan biri geldiği zaman yanındakilere döner ve İşfe'û tu'carû ve yakdillâhu alâ lisâni nebiyyihi mâ ahabbe. Bu adama yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah Teala istediği şeyi peygamberine söyletir buyururdu. Ashab-ı kiram her sıkıntısını Resul-i Ekrem Efendimiz'e arz ederlerdi. Ödeyemedikleri bir borçları, karşılayamadıkları bir ihtiyaçları varsa bunu Peygamber Aleyhisselam'a söylemekten ve yardımını istemekten çekinmezlerdi. Zira onun müminlere yardım etmekten derin haz duyduğunu bilirlerdi. Allah'ın Resulü de elinde varsa verir, hatta gerekirse bir başkasından borç alarak o kimsenin sıkıntısını giderir veya bu hadis-i şerifte gördüğümüz gibi iyiliğin yapılmasına aracılık ederdi. Var mı içinizden bu kardeşine yardımcı olacak? Kardeşine yardımcı olun veya yardımcı olacak birisine aracılık edin diye müminleri şefaate teşvik ederdi. Sıkıntı çekenlere yapılacak yardımın haksızlık karşılıksız kalmayacağını, bu karşılığın Cenab-ı Hak'tan hayır ve sevap olarak alınacağını belirten Efendimiz bunu şöyle açıklıyor. Şayet kardeşinize yardım ederseniz ben de size dua ederim. Peygamberin niyaz edip dediği her şeyi yapan Cenab-ı Hak yaptığınız iyiliğin karşılığını size hem dünyada hem de ahirette verir. Müminlere yardım edenlere ilahi yardımın eksilmeden her zaman devam edeceğini, Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak adlı önceki bölümde görmüştük. Müslümanların ihtiyacını karşılamakla ilgili hadisleri daha önce okumuştuk. Bunu Resul-i Ekrem Efendimiz diğer hadiste kim din kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyacını karşılar şeklinde açıklıyor. Konumuzla ilgili ayet-i kerimeyi açıklarken söylediğimiz gibi insanların yalnız başına üstesinden gelemedikleri dert ve sıkıntıları vardır. Bu dertlerin halledilme imkanını Cenab-ı Hak bize lütfetmiş, bizi sıkıntıda olana aracı kılmış, onun tek başına yapamayacağı şeyi yapma fırsatını vermişse, bu iyiliği onlardan esirgememek gerekir. Kim bilir, belki de yapacağımız aracılık sayesinde Rabbimizi memnun eder, rızasını kazanmış oluruz. Hadisten öğrendiklerimiz, sıkıntı olan kimselerin derdini halletmeye çalışmak Allah Teala'nın beğendiği güzel bir davranıştır. Önemli olan yardım etmeye çalışmaktır. İstenen sonuç elde edilmese bile Cenab-ı Hak o gayretin karşılığını lütfedecektir. İlahi bir yasağın çiğnendiği veya bir kul hakkının yendiği konularda kimseye aracı olmamak gerekir. Bir günah işlenecekse, bir haksızlık yapılacaksa buna aracı olmaktan şiddetle kaçınmak lazım. 4. Dertlilere derman olmaya çalışmak Efendimizin sünnetidir. 249. hadis-i şerif. İbn Abbas radıyallahu anhuma Berire ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söyledi. Sahabeden Berire diye bir hanım var, kocası da var, kocasından ayrılmak istiyor. Peygamber aleyhisselam Berire'ye keşke tekrar kocana dönsen buyurdu. Kocası da onu çok seviyor. Peygamberimize gelmiş, ya Resulallah Berire'den ayrılmak istemiyorum ama o benden ayrılmak istiyor diyor. Efendimiz de aracılık yapıyor, gidiyor Berire'ye. Keşke tekrar kocana dönsen diyor, ayrılmasan. Berire, ya Resulallah böyle yapmamı bana emrediyor musun diye soruyor. Resul-i Ekrem Efendimiz hayır diyor, emir değil. Sadece şefaat, aracılık yapıyorum. İnneme eşfa, sadece şefaat ediyorum. Tavsiye ediyorum yani. Emir olsa ana, peygamberimizin emri dindir yani. Emri mutlaka yapılması gerekir. Emrettiyse mutlaka yapması gerektiğini biliyor Berire. Eğer diyor emrediyorsanız ya Resulallah, başım gözüm üzerine bütün diyor sıkıntılarımı hepsini içime gömerim ve ben sizin emrinizi yerine getireceğim. Ama diyor tavsiye ediyorsanız o zaman diyor dönmek istemiyorum ya Resulallah diyor. Burada peygamberimizin şefaatini, aracılığını görüyoruz. Berire ile kocası Muğis'in kıssası pek ibretlidir. Muğis kocasının ismi. Berire Ebu Leheb'in oğlu Utbe'nin veya Ensar'dan birinin cariyesiydi. Zaman zaman Hazreti Ayşe'nin yanına gelerek hizmetinde bulunurdu. Ayşe annemiz hicretin 9. veya 10. yılında onu efendisinden satın alarak hürriyetine kavuşturdu. Fakat Berire Hazreti Ayşe'den ayrılmadı. Onun hizmetinde bulunmayı bir şeref saydı. Müslümanların en önemli işlerinden birisi işte böyle köleleri, cariyeleri satın alıp büyük paralarla hürriyetlerine kavuşturmak. Cariye olduğu günlerde Muis adlı siyah renkli bir kimseyle evliydi Berire. Bu olayı rivayet eden Mekkeli ve Medineli raviler o zaman Muis'in de köle olduğunu belirtmişlerdir. İki köle evlenebiliyor efendiler müsaade ederlerse. Berire de hem köle hem de evlenmiş. Berire hürriyetine kavuşunca artık Muis ile evli kalma mecburiyetinde olmadığını öğrendi. Berire hür, kocası köle, onun emri altında durmak mecburiyetinde değil. Bunu öğrendi ve Muis'ten ayrıldı. Fakat Muis Berire'yi çok seviyordu. Onu kendisini terk etmesine dayanamadı. Medine sokaklarında ve Berire'nin etrafında ağlayarak dolaşmaya başladı. Onun gözyaşları dökerek Mecnun gibi dolaşmasına hayret eden Nebi Muhterem Efendimiz, amcası Hazreti Abbas'a, Muğis'in Berire'ye olan aşkına, onun da Muğis'e karşı duyduğu nefrete hayret etmiyor musun diye sormuştu. Berire istemiyor, hayret yani. Birisi çok seviyor, birisi istemiyor. Çıkılmaz bir problem. Bir gün Muğis belki Hazreti Peygamber aramızı bulur diye ümide kapıldı. Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelerek perişan halini arz etti. Ve bu konuda şefaat etmesi için yalvardı. Ümmetinin ızdırap çekmesine dayanamayan Efendimiz hadisimizde okuduğumuz üzere Berire'ye keşke tekrar kocana dönsen diye ricada bulundu. Berire bu sözün bir emir olup olmadığını öğrenmek istedi. Şayet böyle davranmasını Peygamber Efendimiz emrediyorsa Muis'ten hoşlanmamasına rağmen ona elbette dönecekti. Belki köleyken baskı altında efendisinin zoruyla evlendirilmiş olabilir ama sevmemiş demek ki. Fakat Resulullah ona kocasına dönmeyi emretmediğini, bu konuda kendisini tamamen serbest bıraktığını ama bir din kardeşi olarak aracılık yaptığını söyledi. Şefaat ediyorum. Aracılık, şefaat, aracılık demek. Yoksa şefaat bir kimseye kesin olarak bir haklar vermek manasında değil. Bazı insanlar bunu yanlış anlıyor. Şefaat diye bir şey yoktur. Şefaat işte Allah'tan sanki Cenab-ı Hak istemediği halde bir insanın affedilmesini sağlamaktır gibi böyle ileri boyutlara götürüyor. Şefaat aracılık etmek, dua etmek, talep etmektir. Kabul olur veya olmaz, o şefaat edilen zata bağlı bir şey. İşte Berile burada kabul etmemiş şefaati mesela. Peygamberimiz veya diğer insanlar, salih insanlar günahkarlar için Allah'tan şefaat ederler, aracılık ederler. Cenab-ı Hak isterse kabul eder, isterse kabul etmez. Bunda bir problem yok. Yoksa Cenab-ı Hak istemediği halde zorla insanları affettiriyor peygamberimiz veya salih insan. Böyle şey mi olur? Olmaz tabii ki yani. Şefaati böyle anlarsan yanlış anlamış olursun. Aracılık. Efendimiz ben diyor aracılık ediyorum diyor. Muis ile mutlu olamayan Berire istemediği bir evliliğe Resul-i Ekrem'in kendisini zorlamadığını öğrenince çok sevindi. Ve Muis ile evli kalmayı kesinlikle düşünmediğini belirtti. Berire 60 yılı civarında vefat etti. 680'lere kadar yaşamış. Berire ile Muis kıssası, Berire'nin Hazreti Ayşe tarafından satın alınarak hürriyetine kavuşturulması ve onun Hazreti Ayşe'nin evindeki durumu, İslam hukuku bakımından pek önemli sonuçlar taşıdığı için bazı alimler bu konuda müstakil eserler kaleme almışlardır. Yani pek çok hükme sebep olmuş bu olay. Bu olaylar Berire'nin köle olması, sonra azat olması, hizmet etmesi, kocasına ayrılması, peygamberimize hediyeler ikram etmesi, bunlar hakikaten İslam Müslümanlar için bir rahmet olmuş. Pek çok hükmün açıklanmasına sebep olmuş. Hadisten öğrendiklerimiz, yöneticilik görevini üstlenmiş olan kimse, yönettiği kimselerin dertleriyle ilgilenmeli ve kendilerine her konuda yardım etmeye çalışmalıdır. İdareci, sorumlu olan kimse, raiyesinden sorumludur. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyetihi, hadis-i şerifi mucimce herkes, sorumlu olduğu kimse kaç kişi ise, 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi ondan sorumludur. Onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmelidir. 2. Evlilik gibi bir gönül işinde kimse zorlanmamalı. Duygulara değer verilmelidir. Zorla evlendirirsen cehennem azabı çekmiş olur insan. Yani hapiste gibi yaşar, ızdırap içinde yaşar. Dolayısıyla huzurlu yaşaması için insanların gönlüne göre yani mubah olan isteklerine uygun olarak yaşamalarını sağlamaktır. Bir aile yuvasının yıkılmaması için aracı olmaya çalışmak iyi bir davranıştır. Peygamberimiz bir yuvanın yıkılmaması için uğraşıyor. Bir erkeğin de üzülmemesi için uğraşıyor. Şefaat ediyor, aracılık ediyor. Ama Berire kabul etmiyor. Yine Efendimiz bu durumlarda sonuca ulaşılmasa bile insanların bu şefaat aracılık vesilesiyle sevap kazanacaklarını da bu şekilde bildirmiş oluyor kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki konumuz da yine insanların arasını bulmakla ilgili. Hakikaten İslam insanlara ne kadar değer veriyor görüyoruz yani. İnsanlara iyilik etmek, sıkıntılarını gidermek, yardımlarında bulunmak, aralarını bulmak, şefaat etmek. Dolayısıyla hep insanlara yardım etmek, hep insanların iyiliği için çalışmak. Bunu görüyoruz. Cenab-ı Hak İslam'ı en güzel şekilde anlamayı ve insanlara ulaştırmayı nasip etsin. İnsanların huzuru, saadeti burada İslam'da ama şeytanlar ve nefisler insanları bu rahattan, bu huzurdan uzaklaştırmak için var güçlerle çalışıyorlar. Başarılı da oluyorlar yani büyük oranda. Biz Müslümanlar ise daha çok çalışıp onlardan daha başarılı olmak durumundayız. Bu bir vazifedir bize düşen. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hak bu konuda da bizlere başarılar ihsan etsin. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.